İklim Habercileri. Isınan bir gezegenden haberler. Hazırlayıp sunanlar Barış Doğru ve Bulut Bagatır.
Herkese merhaba. İklim Habercilerinin yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Ben Bulut Bagatır. Bu hafta size her zaman olduğu gibi iklim değişikliğine dair hem Türkiye'den hem de dünyadan son gelişmeleri paylaşmaya çalışacağım. Ancak programa başlamadan önce Açık Radyo'ya dair bir duyuru yapmak istiyorum. Bildiğiniz gibi dinleyici destek özel yayını veya 21. Radyo Şenliği 16 Mart Cumartesi sabahı başladı ve 24 Mart Pazar akşamına kadar devam edecek. Gönüllü arkadaşlarımız aramalarınızı karşılamak üzere tüm şenlik boyunca 0212 343 41 41 numaralı telefonun başında olacaklar. Ayrıca Açık Radyo'nun internet sitesinden de Açık Radyo'ya destek olabilirsiniz ki bu destekleriniz Açık Radyo için oldukça önemli. Kainatın tüm seslerine kapısı açık olan Açık Radyo sizlere farklı konularda, farklı alanlarda çok farklı bir bakış açısı sunuyor. Umarız bu desteğinizi Açık Radyo'dan, bizlerden esirgemezsiniz diyelim ve programa başlayalım dilerseniz. Türkiye'den bir haberle başlayalım. Gediz Deltası'na dair bir haber bu. UNESCO Dünya Doğal Mirası adayı Gediz Deltası bölgesel ısıtma ve termal sağlık amaçlı jeotermal kaynak arama projesi tehdidiyle karşı karşıya. İzmir şehir merkeziyle iç içe geçmiş bir önemli alandan bahsediyoruz ve bu önemli alan üzerine Cordelion İşletmeleri AŞ tarafından İzmir Gediz Deltası bölgesel ısıtma ve termal sağlık amaçlı jeotermal kaynak arama projesi hayata geçirilmeye çalışılıyor. Projenin ilk aşamasında kuşların üreme alanının üzerinde jeotermal kaynak arama amacıyla 2 adet sondaj kuyusu ve 3 adet gözlem kuyusu açılması planlanıyor. Süreç 2021 yılında ÇED süreciyle başlamıştı ve Gediz Deltası'nda yer alması nedeniyle İzmir 2 numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu tarafından engellenmişti. Şirketin bu kararın iptaline yönelik açtığı dava da maalesef olumlu sonuçlanmıştı. Ve bu nedenle de komisyonun görüşüne tekrar başvurulmuştu ve olumlu kararı alınmıştı. Projenin yeniden gündeme gelmesiyle de 2024'ün 23 Ocağı'nda çevresel etki değerlendirilmesi gerekli değildir kararı verilmişti. İşte bu karara aslında bakarsanız itiraz edildi. Bu itiraz edenler, yani bu karara karşı hukuki süreci başlatanlar arasında EGEÇEP, Doğa Derneği, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Barosu bulunuyor. Buradaki önemli olan konu, aslına bakarsanız, proje kapsamında inşa edilmek istenen sondaj kuyuları sit açısından sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı içerisinde kalıyor. Aynı zamanda Gediz Deltası solak alanı bölgelerinden olan kontrollü kullanım bölgesinde de yer alıyor. Ayrıca deltanın Ramsar alanı sınırları içinde kalan bölge üzerinde de etkisi olacağı öngörülüyor ki o bölgede flamingoların, yani dünya flamingo popülasyonunun %10'unun da yer aldığı belirtiliyor. Davanın avukatları da Gediz Deltası'nın hem ulusal hem de uluslararası statüler ve sözleşmelerle koruma altında olduğunu hatırlatıyor ve özellikle Doğa Derneği'nin son yıllarda yaptığı araştırmalar deltanın güney kıyılarının, yani İzmir ili ile neredeyse iç içe geçmiş kısmının nesli tehlikedeki kuşlar için sanılandan çok daha önemli olduğunu birçok kez ortaya koymuştu. Bu bölgedeki sulak çayırlar, çamur düzlükleri ve kıyı alanının korunması gerektiğini bilimsel raporlar ve koruma statüleri birçok kez söyledi. Bu dava bu nedenle de Gediz Deltası'nı şehirleşmenin olumsuz etkilerinden korumak için hayati önem taşıyor diyebiliriz. Buradan da bir başka Marmara bölgesine, Marmara Denizi'ne geçelim. Maalesef Marmara Denizi ısınmaya devam ediyor. Bunu da Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Mustafa Sarı duyurdu ve Marmara Denizi'nde su sıcaklığının uzun yıllar ortalamasına göre 3 derece daha yüksek olduğunu açıkladı. Bu veriyi de son dalışında elde ettiği gözlemlerle dayandırdı ve bu gözlemlere göre de su sıcaklığının 11-12 derece civarında olduğunu, ideal sıcaklığın ise 9 ya da en fazla 10 derece olması gerektiğini ifade etti. Bu sıcaklık artışının Marmara'nın yanı sıra diğer denizlerimizde de gözlemlendiğini biliyoruz. Sizden de burada birçok kez bu konuda bahsetmiştik. Profesör Doktor Sarı ayrıca görüş mesafesinin 2,5 ila 3 metre civarında olduğunu ve yoğun plankton çoğalması tespit edildiğini de belirtti. Marmara Denizi'nde balon balığı, aslan balığı gibi istilacı türlerin henüz tespit edilmediğini ancak su sıcaklıklarının artmasıyla bu türlerin kuzeye doğru yayılma riski olduğunu da biliyoruz. Tabii bu su sıcaklığının düşmesi için iklim kriziyle ve Marmara Denizi'ni kirleten unsurlarla hızlı ve güçlü bir şekilde mücadele edilmesi gerektiği de apaçık diyebiliriz. Şimdi ufak bir müzik aramız var. Birazdan görüşmek üzere. Herkese tekrardan merhaba. İklim habercileri devam ediyor. Şimdi bir raporla kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yeni bir rapor ve önemli bir rapor aslında bakarsanız. Çünkü tartışmalı bir alana dair yayınlandı. Türkiye'nin karbon yakalama, kullanma ve depolama potansiyelini ortaya koyuyor. Kaynak Çevre ve İklim Derneği'nin hazırladığı bir rapor. Ve bu hafta çarşamba günü kamuoyuyla bu raporun sonuçları paylaşıldı. Peki neden önemli diyoruz? Çünkü bu konu, bu teknoloji oldukça tartışmalı bir teknoloji. Ve sizlere daha önce de birçok kez aktarmıştık. Fosil yakıt sektörünün üzerinde durduğu bir teknoloji ve buna yatırım yapmak istiyorlar. Böylece iklim krizinin başlıca sebebi olan emisyonlara neden olmaya devam etmeyi arzuluyorlar. Aslına bakarsanız ömürlerini uzatmaya çalışıyorlar. Şimdi bu raporun yazarlarından REK Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Rıfat Ünal Sayman'la beraberiz. Ünal Bey, hoş geldiniz programa.
Hoş bulduk. Davetiniz için çok teşekkür ederim.
Biz teşekkür ederiz zaman ayırdığınız için. Dilerseniz şöyle başlayalım. Dediğim gibi önemli bir rapor. Türkiye'nin de bu kapsamdaki potansiyelini değerlendiren bir rapor. Hızlıca sonuçlarıyla başlayabiliriz isterseniz. Türkiye'nin burada nasıl bir potansiyeli var? Ne vaat ediyor? Türkiye böyle bir teknolojiye ihtiyaç duyuyor mu?
Güncel tartışmalarda karbon yakalama, kullanma, depolama, kısaca işte KYKD diye çeviriyoruz. KYKD artık çok daha fazla gündeme geldi. COP toplantısına katılma fırsatı olanlar görmüştür. COP'ta en fazla konuşulan konulardan bir tanesi KYKD oldu. Çok eskiden COP tartışmalarında şöyle bir genelde bir tartışma oluyordu. Azaltım mı yapmalıyız, uyum mu yapmalıyız? Birçok taraf da şu fikri bazen beyan edebiliyordu. Zaten iklim değişti, o yüzden azaltım değil ama uyuma odaklanmalıyız. Tabii bu doğru bir yaklaşım değildi. Şimdi bugün de bu tartışmanın yerine yenisi aldı. Tamam, azaltıma kesinlikle önem vermemiz gerekiyor. Ama azaltımı böyle bir dönüşümle mi, teknolojik dönüşümle mi yapalım? Özellikle fosil yakıt ve diğer sektörlerimizde, otomotiv sektörümüzde, binalarımızda bir takım dönüşümlerle mi yapalım? Yoksa mevcut ekonomik sistemi devam edip sadece saldığımız karbondioksitleri bacada tutup yakalayıp onu tekrar kullanarak veya depolayarak bu işi çözelim. Tartışma biraz daha bugünlerde özellikle COP'larda ve birçok başka ortamda biraz daha buna yöneldi. Bu tartışmanın da ben biraz daha geçici olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü her ne kadar dünyadaki bütün bu işte otorite diyebileceğimiz kurumlar karbon yakalama, kullanma, depolamaya, sıfır emisyona ulaşma konusunda belli bir pay koysalar da yine de bu daha küçük bir pay olacak. Şimdi Türkiye'nin büyük emisyon yapan tesislerini incelediğimiz zaman, ki bunların başında işte elektrik üretimi, çimento üretimi, demir çelik üretimi, bunların yanında da biraz işte gübre gibi, kimyasallar gibi, başka farklı kağıt gibi bazı başka sektörlerin geldiğini görüyoruz. Bu sektörlerde Türkiye'de özellikle en büyük kategoriye sokabileceğimiz 133 tane tesis var. Bu 133 tesis Türkiye'nin salımlarının yaklaşık yarısını gerçekleştiriyor. Bu tesislerin karbondioksit salımları burada tartışma konusu. Yani diğer metan, işte F gazlar, diğer gazlar aslında bu tartışmanın biraz daha dışında. Karbondioksit salımlarını bunların incelememiz gerekiyor. Ve bu salımların uzun vadede ne kadarını işte karbon yakalama, depolamayla çözmemiz mümkün. Buna baktığımız zaman da burada Türkiye'nin işte yaklaşık 250 milyon tonluk bir salımı çıkıyor. Herhangi bir şekilde tabii bu uzun vadeli projeksiyon yapmadan şu andaki güncel salımlarımızdan bahsediyorum. Toplam 264 milyon ton karbondioksit eşdeğeri salımımız var. Bunun yaklaşık işte 200-250 milyon tonu burada karbondioksit yakalama, kullanma, depolamaya konu olabilecek salımlarımız. Bunların içerisinde de en büyük payı, dediğim gibi tekrar ediyorum, elektrik üretimi fosil yakıttan, çimento sektörü ve demir çelik sektörü geliyor. Demir çelik ve çimento burada elektrik sektöründen biraz da ayrılıyor. Çünkü bu üç sektörün de önemli bir fosil yakıt kullanımı kaynaklı salımı varken, çimento ve demir çelik sektörlerinde proses emisyonu dediğimiz üretim aşamasındaki kimyasal süreçlerden ortaya çıkan salımlar da bulunuyor. Yani fosil yakıt kullanımından değil, prosesin kendisinden çıkan salımlar. Çimento sektörüne biraz daha odaklanabiliriz. Örneğin çimento sektöründe buradaki bu işlem, proses salımlarının en önemli bölümü çimentonun ana ham maddesini oluşturan klinkerin üretimi sırasında açığa karbondioksit çıkıyor. Bunların işte bu üç sektörden hangisine Türkiye daha fazla öncelik vermeli ve bu üç sektörden öncelik verse bile Türkiye'nin jeolojik depolama koşulları, mevcut mali finansal altyapısı ve bu teknolojilerin maliyetleri karbon yakalama depolamaya Türkiye'de uygulamaya uygun mu sorusunu tabii aklımıza getiriyor.
Yani burada biraz jeolojik depolama kapasitesine de belki bakmak gerekiyor. Yani sizin o söylediğiniz 200-250 milyon tonun hepsini biz yer altına gömebilecek miyiz?
Evet, şimdi önemli bir konumuz da bu. Bunu incelediğimiz zaman, bunun çalışması daha önce bir taslak olarak yapılmıştı ama tam bir çalışma değil. Elimizde şu anda Türkiye'nin mevcut petrol sahalarının depolama kapasitesi bulunuyor. Aslında Türkiye bu karbon yakalama, depolama konusuyla bir deneyimi yok. Ama diğer taraftan karbonun farklı yöntemlerle yakalanıp yer altına basılması konusunda Türkiye'nin bir tecrübesi bulunuyor. Bunun daha yakın tarihli tecrübemiz jeotermal tesislerde gerçekleşiyor. Jeotermal tesislerde Türkiye'de karbondioksit yakalanarak yer altına bunun jeotermaldeki tesislerdeki basıncın yükseltilmesi için verildiğini biliyoruz. Bunun yanında özellikle zenginleştirilmiş petrol üretiminde Türkiye'de yine uzun zamandır yer altına petrol basımı yapılıyor. Bunun amacı da özellikle Batı Raman sahasında, Türkiye'nin petrol çıkartma sahasında yer altında kalan, çıkartılamayan petrolün çıkartılması, bu açıdan karbondioksit basıp bu petrolün çıkartılabilecek hale getirilmesinin sağlanması. Tabii bu iklim değişikliği mücadele açısından kesinlikle tercih edilecek bir durum değil. Ama şunu değiştirmiyor, Türkiye'nin bu alanda biraz bir yer altına karbondioksit basma ve yer altındaki kapasiteyi görme, bilme durumu mevcut. Bunları incelediğimiz zaman Türkiye'nin ilk ön çalışmalarda mevcut 108 milyon tonluk bir kapasitesinin olduğunu görüyoruz. Bu 108 milyon tonluk kapasitenin de çok büyük bölümü Güneydoğu Anadolu'da, iki tane petrol alanında, bir tanesi de Trakya'da bulunuyor. Bu iki alanda baktığımız zaman bu toplam kapasiteden bahsediyoruz. Yani az önce bizim bahsettiğimiz 250 milyon ton veya 200 milyon ton yıllık Türkiye'nin karbon yakalama depolamaya söz konusu olacak rakam, yıllık bir rakam. Bu bahsettiğimiz 108 milyon ton bahsettiğimiz sahaların toplam kapasitesi. Ve bu kapasitelerin ne kadarının şu anda mevcut olduğunu, kullanıldığını da bilmiyoruz. Bu açıdan baktığımız zaman bu kapasite Türkiye için tabii yeterli olmayacaktır. Bunun bir başka açıdan ele alalım. 2053 yılına geldiğimiz zaman biliyorsunuz bu hafta pazartesi günü Türkiye'nin karbonsuzlaşma yol haritası 4 sektör için açıklanmıştı.
Evet, o sizin bahsettiğiniz sektörlerde bu sektörler aslında. Yani gübre de var, demir çelik de var.
Alüminyum var ve çimen.
Evet.
Bu 4 sektör için açıklanmıştı. Şimdi buradaki bu raporları incelediğimiz zaman örneğin çimento sektörü için 2053 yılına geldiğimiz zaman yıllık yaklaşık 40 ila 50 milyon ton karbondioksitin karbon yakalama, kullanma ve depolamayla yönetilmesi öngörülüyor. Tabii bunun tamamının depolanacağını varsaysak, çünkü daha tam şu anda ne kadarının kullanacağı, ne kadarının depolanacağı bu bahsedilmemiş. Yani zaten 2 yılda sadece çimento sektörü bu kapasiteyi tamamen doldurabilecek bir düzeyde. Bu açıdan bu kapasite yetersiz. Ama genel olarak yer altında böyle bir karbondioksiti Türkiye'nin yaptığı salımları depolayabileceğimiz bir kapasite var mı dersek, böyle bir kapasitenin olduğu, en azından potansiyel olarak akifer alanlarında olduğu düşünülüyor. Tabii burada yine başka soru işaretleri geliyor. Yani Türkiye hidrojen üretmeyi de planlıyor. Üretilen hidrojenin yeşil mi üretilecek, mavi mi üretilecek? Mavi üretilirse zaten yine bir karbon yakalama ve kullanma, depolama ihtiyacı ortaya doğuyor. Ama ürettiği hidrojenin bir şekilde depolaması gerekiyor. Türkiye belli bir ölçüde doğal gaz depolaması da yapıyor. Bu alanlarda hem hidrojen depolayacağım hem karbonu yer altında depolayacağım deme şansınız da yok. Bu açıdan yani mevcut bilinen sahalar kesinlikle yetersiz. Ama bunun yanında potansiyel olarak yeterli sahanın olduğu görülüyor, ama tabii bunun da çok fazla çalışma yapılması gerekiyor. Örneğin bir kısmı bu sahaların Karadeniz'in altında olduğu tahmin ediliyor. Şimdi o zaman bunu da çok hızlı bir şekilde çalışma yapılabilecek bir alan değil.
Çok teşekkürler Ünal Bey. Şöyle devam edelim isterseniz. Biraz ana bulguları bizlere hızlıca aktarabilirseniz çok seviniriz.
Hı hı. Ya temel olarak işte burada söyleyeceğimiz şey, Türkiye'nin kısa vadede en azından 2040'a kadar karbon yakalama, depolama, kullanma teknolojilerini kullanmaya başlaması pek olası görünmüyor. Yani bunun için mevzuatımız yok, yeterli yetişmiş iş gücümüz yok. Bu açıdan kısa ve orta vadede bunu gerçekleştirme şansımız yok. Uzun vadeye baktığımız zaman, yani net sıfır emisyonunda eğer gerçekten net sıfıra ulaşacaksak, bazı sektörlerde sınırlı olarak karbon yakalama, kullanma, depolama teknolojilerinin katkısı olabilir. Bunlar tabii özellikle imalat sanayi sektörleri. Yani çimento gibi özellikle sektörler veya kireç, demir çelik belli bir ölçüde olabilir. Bu sektörlere odaklanılması gerekiyor. Tabii burada da ikinci bir konu, bunun maliyeti olarak ortaya çıkıyor. Bu maliyetin şu anda ton başına 100 euro seviyelerinde, 100 euroyu aşan seviyelerde olduğunu biliyoruz. Ve bir takım idari zorlukları var. Yani örneğin Marmara bölgesinde özellikle Türkiye'nin büyük kapasiteli tesisleri odaklanmış durumda. Marmara'dan işte bunu Güneydoğu'ya belki taşımanız gerekecek. Bunu da boru hattıyla büyük ihtimalle yapacaksınız. Buna özel bir, yani nasıl şu anda petrolü bir ağıyla şehirlere taşıyorsak, çıktığı yerden tersine bir yeni bir ağ kurup bu şekilde depolamaya yollamamız gerekiyor. Bunlar çok maliyetli. Yani şu andaki maliyet çerçevesinde bu 100 euroların üzerindeki bu bedellerle bizim düşüncemiz, sektörün üzerine bunun aslında bir maliyet getireceği. Bu yüzden burada karbon kullanma, yakalama depolama teknolojilerinin biraz daha gelişimini, ilerlemesini görmek. Şu anda da bunun ileride sınırlı bir katkısı olabileceğini düşünüp bu açıdan ekonominin genelinde iklim değişikliğiyle mücadele için gereken dönüşüme yönelik, örneğin işte yenilenebilir enerji yatırımlarının yapılması, otomotiv ulaşımın, ulaşım sektörünün hem kara hem hava hem deniz yollarında değişmesi gibi öncelikli dönüşümlerde herhangi bir şekilde bir aksamaya sebep olmaması gerekiyor.
Peki, çok teşekkür ederiz Ünal Bey programa katıldığınız için.
Ben çok teşekkür ederim davetiniz için. Umarım faydalı olmuştur.
Gerçekten oldu. Bu çünkü de önemli bir tartışmaydı. Önemli bir katkıda sunacağını düşünüyorum. Şimdi ufak bir reklam aramız var. Ardından tekrar buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.
İklim Habercileri devam ediyor.
Herkese tekrardan merhaba. İklim Habercileri devam ediyor. Programın ilk bölümünde bir karbon yakalama, kullanma ve depolama teknolojilerine dair Türkiye'nin potansiyelini ortaya koyan ve buradaki sıkıntıları aktaran bir raporu tartışmıştık. Şimdi başka bir rapor konuşacağız. Bu raporda aslında bakarsanız Türkiye'nin gittiği yolu bize biraz gösteriyor iklim eylemi patikasında. Bu nedenle de önemli bir rapor ve EMBER'in, Enerji Düşünce Kuruluşu EMBER'in raporu Türkiye Elektrik Görünümü. Raporun önemli çıktıları var. Elektrik üretiminde kömürün payının %36'ya ulaştığını söylüyor ve Polonya'yı geride bırakarak Avrupa'da kömürden en çok elektrik üretimi yapan ikinci ülkenin Türkiye olduğunu ortaya koyuyor. Yine aynı şekilde ithal kömürün payının da tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını söylüyor ki bu rakamlar milli enerji adı altında kömür savunuculuğu yapılan bir dönemde ortaya konulan rakamlar. O nedenle de aslında bakarsanız önemli bir rapordan söz ediyoruz burada. Şimdi bu raporun yazarlarından EMBER'in enerji analisti Bahadır Sercan Gümüş ile beraberiz. Bahadır Bey, hoş geldiniz programa.
Çok teşekkürler Bulut Bey, beni ağırladığınız için.
Biz teşekkür ederiz zaman ayırdığınız için. Dilerseniz şöyle başlayalım. Şimdi ben burada biraz çok ufak veriler aktardım ama sizden duymamız daha da güzel olur. Bu rapor bize neler anlatıyor? Yani bu Türkiye'nin bir an Polonya gibi bir kömür ülkesini geride bıraktığını görüyoruz. Ve Avrupa'da kömürden en çok elektrik üretimi yapan ikinci ülke oldu ki birincisi Almanya sanırım.
Evet.
Ki bu bir enerji krizi zamanında meydana geldi. Sizden bir detaylı bir şekilde bu raporun çıktılarını rica edelim.
Tabii ki. Maalesef dediğiniz gibi, aktardığınız gibi tüm dünya aslında fosil kaynakları terk ederken, özellikle Avrupa Birliği tarafı, Türkiye'de durum tam tersi istikamette gözüküyor. 2023 yılında Türkiye kömürden tarihi bir rekor üretim gerçekleştirerek, yine dediğiniz gibi Avrupa'da en fazla kömür kaynaklı elektrik üretimi yapan ikinci ülke oldu. İlk defa tarihte Polonya'yı geçtik. Polonya biliyorsanız hep kömür ülkesi olarak adlandırırız Polonya'yı. Ama özellikle Avrupa Birliği için Rusya-Ukrayna Savaşı bir milat oldu diyebiliriz. Karşılıklı enerji üstünden yapılan ambargolar, kısıtlamalar, Avrupa Birliği ve Rusya arasındaki kısıtlamalar sonrasında aslında genel algı, ülkemizdeki genel algı da Avrupa Birliği'nin kömüre yöneldiği yönündeydi. Ancak verilere baktığımızda bunun doğru olmadığını görüyoruz. Asla Avrupa Birliği 2019 yılında üretimi gerçekleştirdiği kömür düzeyine ne pandemi sırasında ne de Rusya-Ukrayna krizi sonrasında geri dönmedi. Hiçbir zaman o kadar yüksek bir kömür üretimi yapmadı. Diğer taraftan Türkiye'de de ithal kömür, özellikle Rusya'dan alınan ithal kömürün payının artmasıyla 2023 yılı hem ithal kömürden tek bir yılda yapılan en yüksek kömürden elektrik üretimi oldu. Hem de toplamda kömürün payı %36'ya ulaşarak elektrik üretimi içerisinde ve 118 terawatt saatlik bir üretim gerçekleşerek kömürden tarihi zirveyi gördük. Hesapladığımız üzere Türkiye'nin 2025 yılında Almanya'yı da, yani Avrupa'nın en büyük kömürden elektrik üreticisi olan Almanya'yı da geride bırakarak ilk sırayı alabileceğini düşünüyoruz. Tabii elektrik üretiminde artan bu fosil yakıt bağımlılığını Türkiye'nin temiz enerji dönüşümünü yavaşlatıyor. Türkiye'nin bu yolda özellikle çatılarda bulunan güneş potansiyelini hayata geçirmesi lazım. Temiz enerji dönüşümünü ivmelendirmesi gerekiyor. Bizimle aynı kuşakta, aynı coğrafyayı paylaşan ülkelere baktığımızda, örneğin Yunanistan, Avrupa'da şu an %19'luk bir güneş enerjisinin payı var. Avrupa'da birinci, ardından İspanya, İtalya gibi ülkeler de iyi konumdalar.
Burada Polonya'ya belki bir dikkat çekmek gerekiyor. Polonya ve Bulgaristan, yani Polonya'nın biz kömürdeki sırasını alıyoruz, ikinci sıraya taşıyoruz kendimizi. Ama güneş enerjisine baktığımızda Polonya Türkiye'nin önünde yer alıyor.
Evet, Polonya örneğine bakacak olursak, Polonya'da yine çatı kurulumlar, aslında mesken gaz dediğimiz, vatandaşın da aslında doğrudan cebine yansıyacak yatırımların teşvik aldığını, özel programlar kapsamında desteklendiğini görüyoruz. Burada da başarılı uygulamalar var. Mali destekler var, vergi indirimleri var, ilk yatırımlarda verilen doğrudan destekler var. Polonya'nın yaptığı başarılı uygulamalar, doğru teşviklerle 2022 yılında 8 terawatt saatlik olan üretimini küçük çaplı güneş enerji santrallerinden 2023 yılı itibariyle 12 terawatt'e kadar çıkardı. Ya bu ne demek? %50'ye yakın bir artış. Ve kurulu güç anlamında da bu küçük çaplı santraller neredeyse Türkiye'nin toplam güneş kapasitesine yaklaşmış durumda. Polonya, yani aslında vatandaşın cebine doğrudan ulaşabilen politikaları ülke çapında yaygınlaştırarak bu başarıya ulaştı. Şu an 10,5 gigawattlık bir güneş enerjisi kurulu güçleri var. Bu 50 kilovatın altında küçük olarak aslında adettiğimiz gaz kapasitesi.
Hı hı. Benzer bir yenilenebilir enerjideki, yani güneşte alınan belki darbe demek lazım. Benzer bir darbe rüzgarda da görüyoruz. Çünkü yani rüzgar enerjisine Türkiye'de 2023'te 411 megawattlık bir kapasite eklenmiş gözüküyor. Bu kapasite yıldan yıla kurulumlarda son 13 yılın en düşük değeri. Yine bununla birlikte Türkiye'de ilk kez yıldan yıla rüzgardan elektrik üretimi de düşüş göstermiş. Buna dair neler, evet, demek istersiniz?
Aslında daha da kötüsünü söylemek istiyorum. Bu yıl gerçekleşen yıldan yıla yeni kurulum olan 411 megawatt sadece 2 megawattlık bir farkla tarihi en düşük seviyeyi kaçırmış durumda. Yani bu emekleme aşamasından, sıfır aşamasından bugünün rüzgar kapasitesi düşünüldüğünde neredeyse tarihi en düşük kuruluma eşdeğer bir kurulum olmuş 2023 yılında. Tabii küresel iklim olayları neticesinde ve düşük kuruluma bağlı olarak rüzgar enerjisinin üretiminde de yıldan yıla ilk kez bir düşüş görüyoruz. Bu hani çok fazla şeyle ilgili değil, küresel iklim olaylarıyla daha çok ilintili bir üretim. Hı hı. Ama bu son 3 yıldır rüzgarda, kurulumlarda ciddi bir yavaşlık göze çarpıyor. Burada da Türkiye'nin yatırım ortamını öncelikle iyileştirmesi lazım. Ve mevzuatını hafifletmesi, kolaylaştırması, hızlandırması gerekiyor.
Yani emekleme noktasındaki bir kapasiteye dönmüş gözüküyor Türkiye 2023'te. Rüzgar ve güneşe dair önümüzdeki yıllarda öngörünüz neler? Böyle bir tabloda.
Dediğim gibi öncelikle bizlerin ülke genelinde, ülke ekonomisi olarak yatırım ortamımızı geliştirmemiz, iyileştirmemiz lazım. Hepimizin bildiği gibi şu an ana problemlerden birisi finansman bulmak. Dış finansmanlara çok ihtiyacımız olduğu günlerdeyiz. Bunu zannediyorum kimse inkar etmeyecektir. Dış finansman içinde aslında istikrarlı bir ekonomiye sahip olmamız gerekiyor öncelikle. Daha sonrasında da anlaşılabilir, kolay, sade bir mevzuat altyapımızın bulunması gerekiyor. Ve devamında yatırımcıların işini kolaylaştıracak düzenlemeleri yapmamız gerekiyor. Bu düzenlemeler neler olabilir? Mevzuatın iyileştirilmesi, hafifletilmesi olabilir. Çok konuşulur. One Stop Shop modeli vardır. Yani tek bir noktaya giderek yatırımcı baştan sona bütün yatırımını, izin süreçlerini ve diğer olur belgelerini alabilir. Türkiye'nin de bu noktada aslında artık adım atması gerekiyor. Çünkü bir yatırımcı yatırıma karar verdikten sonra çok fazla kurumla muhatap oluyor. Aynı belgeleri belki tekrar almak ve toparlamak durumunda kalıyor. Yatırımlar yeterli bir hızda hayata geçmiyor maalesef. Ama Türkiye'nin çok yüksek bir güneş potansiyeli var. Yine yüksek bir rüzgar potansiyeli var. Özellikle güneş enerjisinde bizim artık Avrupa örnekleri gibi çatı GES'lere, hızlı kurulumlara çok ihtiyacımız var. Bunlar dağıtık üretim olarak geçen, vatandaşın da cebine doğrudan yansıyabilen, hızlı yapılabilen yatırımlar. Öncelik noktası, odak noktası güneşte artık buraya kaymalı fikrindeyiz. Burada da hesapladığımız Türkiye'nin potansiyeli 120 gigawatt. Şu anki kurulu gücümüz 107 gigawatt. Referans olması için söylüyorum. Yani şu anki kurulu gücümüzden daha yüksek bir potansiyelimiz, teknik bir potansiyelimiz orada bulunuyor. Bunları hızlıca devreye alırsak aslında önümüzün güneş açısından özellikle çok parlak olabileceğini söyleyebilirim.
Çok teşekkür ederiz Bahadır Bey programa katıldığınız için. Ayrıca bu bilgileri bize aktardığınız için.
Ben teşekkür ederim beni ağırladığınız için.
Şimdi ufak bir müzik aramız var. Birazdan görüşmek üzere. İklim habercileri devam ediyor. Şimdi hava kirliliğine dair Dünya Sağlık Örgütü tarafından yeni yayınlanan bir raporla devam edelim. Bu raporda dünya ülkelerinin hava kalite standartlarına uyup uymadığı incelendi ve raporda incelenen 134 ülke ve bölgeden yalnızca 7'si otomobiller, kamyonlar ve endüstriyel araçlardan dışarı salınan küçük parçacıklar için Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği limiti karşılıyor. Bu ülkeler hangisi derseniz Avustralya, Estonya, Finlandiya, Grenada, İzlanda, Mauritius ve Yeni Zelanda olarak listelendi. Peki en kirli havaya sahip olan ülkelerde, ülkeler arasında hangisi var derseniz de en kirli olan ülkenin Pakistan olduğunu görüyoruz ve PM2.5 seviyeleri Dünya Sağlık Örgütü standartlarından 14 kat daha yüksek olarak belirlenmiş. Yine Hindistan, Tacikistan ve Burkina Faso'nun dünyanın en kirli havalarına sahip ülkeler olduğunu da görüyoruz. Uzun süredir burada ilginç bir nokta var. Uzun süredir Batı dünyasının en temiz havasına sahip olduğu düşünülen Kanada, ülkeyi kasıp kavuran rekor düzeydeki orman yangınları nedeniyle geçen yıl PM2.5 açısından en kötü ülke haline gelmiş bulunuyor. Tabii işte orman yangınlarından bahsettiğimizde işin böyle bir tarafı da var. Sadece o önemli karbon yutak alanlarını kaybetmiyorsunuz. Biyoçeşitlilik sadece bundan zarar görmüyor. Üzerine bir de iklim kriziyle şiddetlenen orman yangınlarının hava kirliliği gibi çok insan sağlığını ciddi boyutta etkileyen bir sorunu da körüklediğini görüyoruz. Peki Türkiye'ye dair burada ne var derseniz, rapora göre Türkiye genelinde hava kirliliği Dünya Sağlık Örgütü standart değerlerinin 4 katı olarak ölçülüyor. Depremden etkilenen kentlerde ise bu değerler 7,5 kata kadar yükselmiş görünüyor. Deprem bölgesinde hava kirliliği enkaz tozu ve ısınma için açıkta ateş yakılması gibi nedenlerle ulusal limitlerin de üstüne çıkmış. Aynı zamanda Türkiye'de DSÖ standartlarına göre havası temiz şehir olmadığını da görüyoruz bu raporda. Havası en kirli 5 kent ise sırasıyla Batman, Iğdır, Ağrı, Şırnak ve Malatya. Türkiye ile devam edelim. Yeni bir başka bir çalışma, iklim değişikliğinin Türkiye'de yaşanan aşırı iklim olaylarını etkilerini inceleyen bir çalışma ve bu çalışmaya göre Türkiye'de sürekli olarak daha kurak koşulların oluşacağı öngörüsü ortaya konuluyor. Çalışmanın bulgularına göre yine ülke genelinde sıcaklıkların artması, yağışların ise azalması bekleniyor. Öte yandan aşırı yağışların daha sık ve şiddetli yaşanması da öngörüler arasında. Bu değişimlerin ülkelerin sera gazı emisyonlarını anlamlı şekilde azaltmadığı kötümser bir senaryoda çok daha belirgin gerçekleşmesi de bekleniyor ki bu emisyonları neden azaltmamız gerektiği sorusunun aslında bakarsanız en iyi cevaplarından bir tanesidir sanırım. Fosil yakıtları yerin altında bırakıp daha temiz enerji kaynaklarına bir dönüşüm gerçekleştirmenin gerekliliği de bir defa daha ortaya çıkıyor. Yine bu çalışmadan devam edecek olursak, kuraklık koşullarının giderek artacağı öngörülen bu yakın gelecekte Güneydoğu Anadolu en uzun kurak dönemlerin yaşandığı bölge olmaya devam etse de kurak dönemlerin en çok Marmara bölgesinde uzayacağı hesaplanıyor. Ortalama yağışlar ise özellikle Akdeniz ve Ege bölgelerinde azalabilir ki bunların hem sanayi için hem tarım için ciddi, hem turizm için ciddi sonuçları olacaktır. O nedenle bir an önce emisyon artışına neden olan ulusal iklim eylem planımızı güçlendirmemiz de gerekiyor diyebiliriz. Buradan küresel bir çalışmaya dönelim dilerseniz. Plastiklere dair bir çalışma. Bu çalışmada da gıda ambalajından oyuncaklara ve tıbbi cihazlara kadar çeşitli plastik malzemelerdeki kimyasal miktarının daha önce yapılan tahminlerden çok daha fazla olduğunu görüyoruz. Nedir bu? Birleşmiş Milletler Çevre Programı daha önce 13 bin civarında plastik kimyasal tespit etmişti. Ancak bu yeni çalışmada plastiklerde 16 binden fazla kimyasal madde bulundu. Bunların 1/4 birinin insan sağlığı ve çevre için tehlikeli olduğu düşünülüyor. Biliyorsunuz plastik konusunda bir küresel bir anlaşma hazırlanması için bir çalışma var. Bu raporda aslında bakarsanız bu küresel anlaşmadan önce yayınlandı ki bir yol haritasının çizilmesi bu konuda daha kolay olsun. Tabii burada plastik kirliliğini net bir şekilde çözmek için aslında plastiğin tüm yaşam döngüsünün incelenmesi ve kimyasal sorununun ele alınması gerekliliği de ortaya çıkıyor. Plastik kimyasalların suya ve yiyeceğe sızabiliyor. Bu çok önemli. İnsanlarda yüzlerce, hatta binlerce kimyasal bulunduğunu ve bunların sağlık sorunlarına da yol açması da bekleniyor ki bu etkiler arasında kısırlık sorunları ve kardiyovasküler hastalıklar da bulunuyor diyebiliriz. Plastik de iklim kriziyle beraber çağımızın en önemli sorunlarından bir tanesi. Biliyorsunuz iklim krizi, biyoçeşitlilik krizi ve kirlilik. İşte bu kirlilik, yani bu üçlü kriz arasında kirlilikte plastiğin büyük bir yer aldığını, büyük bir soruna neden olduğunu biliyoruz diyelim. Ve bu raporda o bakımdan umarız bir an önce bu küresel plastik anlaşması ortaya çıkar ve plastik üreticilerinin sesi yerine gerçekten bu konuda uzun yıllardır çalışan, kafa yoran insanların sesi dinlenir diyelim. Bu haftalık da iklim habercilerinin sonuna geldik. Programı kapatmadan önce tekrardan Açık Radyo'nun şenliğini, 21. Radyo Şenliğini hatırlatalım. 24 Mart Pazar akşamına kadar devam edecek. Sizler de Açık Radyo'ya destek olabilirsiniz diyelim. Bu haftalık da programın sonuna geldik. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Herkese şimdiden sağlıklı ve mutlu bir hafta sonu diliyoruz. Hoşça kalın.